Ayrım 3. Yenişehir'in birçok yerleri böyleyken Cebeci de başka türlü değildi. Örneğin bir zamanların Dulları Çayırı henüz yapılanmaya başlandığında bir çamur deryası halindeydi ve 1935'ten sonraki yıllara kadar da bu durumunu korudu. Hatta anımsadığım kadarıyla konservatuvar olarak yapılmış olan ve neden sonra çok büyük bir yanlışlıkla Altındağ Belediyesi'ne çevrilen bina da tam bu çamurun içine kurulmuştu. Öyle ki tren hattına paralel olarak yapılan ilk memur evlerinde oturan bir tanıdığı ziyarete gidilecekse bu çamur yüzünden orada oturan kişilerle olan yakınlığın durumuna göre beraberinde temiz ayakkabı ya da terlik götürmek gerekirdi. Kentin yapılanmasında Taşhan ile Samanpazarı arasında tasarlanan 3. büyük caddenin açılması o yıllarda bile teknik yönden zorluk çıkarmamıştı. Çünkü burada zaten iyi kötü bir yol vardı. Bu suretle kentin iki ticaret merkezi olan Taşhan Meydanı ile Samanpazarı'nın modern bir tarzda birbirine bağlanması da sağlanmış olacaktı. Bu yeni cadde düzenlemesiyle başlangıç bölümüne 1. Anafartalar, daha sonrakine de 2. Anafartalar adı verilmiş, böylece Hamamönü semti üzerinden Cebeci'ye kolaylıkla ulaşım sağlanmıştır. Denebilir ki ulusun hemen hemen en geç gelişen bölümü kuzey doğrultusunda uzanan Çankırı Caddesi ve çevresi olmuştur. Bu cadde üzerinde meydandan itibaren yıllarca düşük kalitede oteller, her türden ticari kurumlar ile bar, sinema cinsi eğlence yerleri yer almıştır. Caddenin sol yakasındaki Karakalla Hamamı, geçmişten bugüne buranın görülmeye değer tek yapıtı ola gelmiştir. Bunun arka sırasındaki Kazıkçı Bostanları uzun zaman Bent Deresi çevresiyle birlikte Ankara halkının ucuz ve mevsimine uygun sebze meyve gereksinimini karşılamıştır. Caddenin sağ kıyısında ise dikkate değer bir yapının bulunduğu söylenemez. Sadece 1950'li yıllarda Kraner Hanı yapılırken temel kazılarında Roma bulgularına rastlanmış ama onlar da büyük bir umursamazlıkla yok edilmiştir. İleride dış kapıya, eski adıyla harici kapı, ulaşıldığında 1950'lere kadar varlığını sürdürecek olan Sarı Kışla ile karşılaşılırdı. Bu bölgede ve Etlik-Keçiören yönlerinde biraz daha ilerilerde kilise, manastır gibi eski dönem yapıtlarının temellerinin bulunduğunu bildirenler olmuşsa da bugüne kadar bunların izine rastlayan çıkmamıştır. Daha da ileride ziraat ve veteriner fakültelerinin binaları ile bunların karşılarına düşecek şekilde Çankırı yolunun sağ kıyısında ziraat mahallesi kurulmuştu. Batı yönüne bakılacak olursa o yıllarda Maltepe büyük ölçüde boş alanları olan bir semtti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı bir söylentiye göre Gazi Osman Çiftliği'ni Kızılay'a bağlamak amacıyla yapılmıştı. Bulvar 1927'de yan yana kuleli binalar şeklinde inşa edilen Afgan ve Macar büyükelçileriyle bunların karşısında bir ara Tapu Kadastro Okulu ve şimdi de Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü olarak hizmet veren o zamanların dışişleri konutu arasından geçirilmiş, söylendiğine göre Demirtepe'de de alttan geçen Dikmen yolu üzerine tahtadan bir köprü kurulmuştur. Halk da kentleşmenin bu yönelişine uyarak bulvarın sol kıyısında satın aldıkları arsalara evlerini yaptırmaya başlamıştır. Bu yapılanma 1939'a doğru bugünkü Koç Öğrenci Yurdu'nun hizasına kadar gelmiştir. Buna karşılık bulvarın sağ kıyısı ise bir süre daha yer yer boşluklar içerecektir. Sol kıyısındaki evler uzun zaman bugünkü Maltepe Camisi yokuşu sınırında kalmış ve ondan sonraki arazide ise hemen hemen 1960'lara kadar pek bir yerleşim olmamıştır. Baharla birlikte buraları yere oturulduğu zaman insan boyunu aşan otlar kaplardı. Sağ kıyıda ise bir polis noktası bulunduğundan dolayı otobüsler için nokta durağı adıyla anılan yerde bulvarın biraz gerisinde hava gazı fabrikası bulunmaktaydı. 61 yıl hizmet verdiği bildirilen bu tesis, 2. Dünya Savaşı'na kadar gaz birikimine göre alçalıp yükselen sarı renkli çok büyük bir şamandıra ve çok geniş bir bacanın yanı sıra bir de ince, uzun, gümüş renkli ve tepesi siyah başka bir bacayla dikkatleri çekerdi. Temel Kur'an ne? Cumhuriyet Dergi sayfa 436. Bu durumuyla uzaktan sanki beyaz frak, siyah silindir şapka giyinmiş, çok uzun boylu ve zayıf biri gibi görünürdü. Savaş yıllarında düşman uçakları gelirlerse görüp bombalamasınlar diye kim bilir kimin önerisiyle askeriyenin kamuflaj renklerine boyanmıştı. Sonraki yıllar o geniş bacada, sülün gibi ince uzun bacada herhalde duyulan gereksinimine bağlı olarak sayıca çoğaltılmıştı. Gün gelecek 1990 yılında kentin birçok yerinde doğal gaz kullanımına geçilmesi üzerine artık bir fonksiyonu kalmadığı gerekçesiyle fabrika boşaltılacak ve sanki her tarihsel yapıya gereken önem veriliyormuş gibi kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca hakkında koruma kararı çıkartılacaktır. Ankara'nın ilk sanayi tesisi olmaktan başka bir özelliği kalmayan fabrika bugün bir mezbele halinde durmaktadır. Oysa burası güzel bir planlamayla önemli başka bir gereksinimi karşılayacak yararlı bir tesise dönüştürülebilirdi. Fabrikanın az ötesinde birkaç buğday değirmeniyle bir tane de makarna fabrikası yer almaktaydı. 1950 öncesinde bu değirmenlere deve kervanlarıyla özellikle de güney bölgelerinden buğday taşımacılığı yapılırdı. Yaz akşamüstleri Maltepe'deki evimizin açık pencerelerinden ya da bahçede otururken bu develerin çıngırak seslerini duyardık. Şimdiki Tandoğan Meydanı'na gelindiğinde buradaki askeri fabrikalarda ilginç bir görünüm sunarlardı. Örneğin dört bir yanı tahta perdeyle çevrili olan tesisin her köşesinde yine tahtadan kuleler vardı. Bunların içlerinde silahlı görevliler nöbet tutarlar ve tıpkı şimdi askeri binaların önünde hala uygulanmakta olduğu gibi her ne nedenle olursa olsun yürümeyip duranları sertçe ikaz ederlerdi. Henüz bulvarın elektrik lambalarıyla yeterince donatılmamış olması nedeniyle kadınların ve çocukların gece dışarıda kalmalarına izin verilmezdi. Ancak mehtaplı gecelerde ortalık elverdiğince aydınlandığında evden fazlaca uzaklaşmamak koşuluyla dışarı çıkmaları olanağı doğardı. Buna karşılık bahar ve yaz grupları, gruplar halinde bisikletlerle Atatürk Orman Çiftliği'ne gitmek gençlere çok büyük zevk verirdi. Maltepeli gençlerde kızlı erkekli gruplar halinde çoğu Nusu ya da Bianchi marka bisikletlerine binerler, kimsenin aklına kaç göç gibi bir saçmalık gelmeden büyük bir dostluk ve arkadaşlık havasında pedal çevirerek Atatürk Orman Çiftliği'ndeki hayvanat bahçesine kadar gider dönerlerdi. Yine bu dönemlerde şimdi olduğu gibi pastanelerde ve barlarda oturmak söz konusu olmadığı için yine kızlı erkekli olarak mahalle aralarında akşamüstleri voleybol turnuvaları düzenlerlerdi. Bugün Maltepe'nin en uzak bölgesi olan mebus evlerine kadar uzanan yerde eskiden Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın kışlası ve stadı vardı. Muhafız Alayı'nın 1930'lu yılların sonlarında Çankaya'da konuşlandırılmasıyla birlikte stad da sökülmüş, geride sadece birkaç baraka kalmıştı. Uzun zaman evlerin temel kazıları sırasında toprak altından çürümüş, paslı, delik mataralar ve postallar çıkmıştır. O sıralarda yapımı yıllarca sürecek olan Anıtkabir'in Maltepe'nin arkasına düşen ve o zamandan Rasattepe adı verilen bir tümülüs alanındaki inşaatı daha yeni başlamıştı. Önceleri burada artık camı çerçevesi kalmamış, iki katlı, terk edilmiş gözlemevi, o zamanki adıyla rastathane vardı. Hemen yakınında da ikisi henüz tuğla örgü halinde, biri ise sarı dış badanasına kadar gelinmiş üçer katlı üç bina bulunmaktaydı. Tepe, Anıtkabir'in yapımı için seçilince bu evlerin yapımı durdurulmuş ve içlerine geçici bir süre için subay aileleri yerleştirilmişti. Tümülüsü oluşturan yığma toprağın Anıtkabir'i taşıyıp taşımayacağını saptamak için uzmanlar birçok kez gelerek araziyi ölçüp bitmişlerdi. İnşaat da türlü nedenlerle oldukça geç başladı. Anıtkabir'e ayrılacak yer ilk planlarda tepeden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na kadar çok geniş bir toprak parçasını kapsayacak şekilde düşünülmüştü. Ancak kamulaştırma ve bakım zorluğundan dolayı sonraları bundan cayılmış ve bahçenin bugünkü sınırları içinde kalması yeterli görülmüştü. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Tandoğan Meydanı'ndan sonraki bölümüne 1968 sonbaharındaki ziyareti vesilesiyle dönemin Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle'ün adı verilmiştir. Bu caddenin başlangıcında sol yakada az çok geniş sokakları ve bahçeler içinde bir iki katlı çok güzel villalarıyla kentin en hoş semti olan ve mebus evleri denilen bir oturma alanı ortaya çıkmıştır. Buranın da ilginç bir anısı vardır. Duymuş olduğum kadarıyla Emlak Eytan Bankası o zamana dek verdiği ev kredisinin geri ödemelerini 10 yıllık bir süreden sonra başlatmaktaydı. Banka, mebus evlerinin yapımına kalkışılmadan kısa bir zaman önce bu süreyi 20 yıla çıkarmış, milletvekillerinin kredi istekleri son bulunca da yeniden 10 yıla düşürmüştü. Nasıl ileride sözü edilecek olan bahçeli evlerin kurulmasında yüksek bürokratlara bir takım avantajlar sağlanmışsa, bu yeni mahallenin yapımında da o dönemi milletvekilleri bir takım kolaylıklardan yoksun bırakılmak istenmemişti. Bu arada mebus evleriyle aynı hizada olacak şekilde bulvarın sağ başında da fen fakültesinin yapımına başlanmıştı. Bugün az ileride olan darphane binası ise çok daha sonra yapılacak ve hizmete girecektir. Tandoğa Meydanı'ndan itibaren uzunca bir yol boyunca devam eden boş arazinin ardından 5 evden kurulu küçük bir yerleşim alanı olması nedeniyle 5 evler diye adlandırılan bölgeden sonradır ki Bahçeli Evler semti başlardı. Yıllarca kentten ayrı kalacak olan Bahçeli Evler de şimdiki durumunu almamıştı. Belki daha fazlası vardı ama ben sadece 3 bölümünü biliyordum. Bahçeli Evler, Küçük Evler ve İş Bankası Evleri. Sonradan bunlara İsrail evleriyle Emek Mahallesi de eklenecekti. Yaşları artık 70'i bulmuş olanlar Bahçeli Evlerin nasıl kurulduğunu herhalde anımsayacaklardır. Kent planı dışında kalan bu bölge için o zamanın bir takım açık göz yüksek bürokratları Alman kent planlamacısı Jansen'in isteklerini çok iyi değerlendirmişlerdi. Örneğin belediyenin bu konudaki engellemelerine karşın büyük bir umursamazlıkla hareket ederek Ankara'nın planlı bütünlüğünün nasıl ortadan kaldırıldığının canlı bir örneğini oluşturmuşlardı. Kent planında pek çok güzel şeyi önleyebilen Nevzat Tandoğan'ın bu konuda yetersiz kalması doğrusu ya bana her zaman çok ilginç gelmiştir. Kooperatifi oluşturan bürokratlar öylesine sözü geçer kişilerdi ki kent mimarisinin bütünlüğünü bozan bir istek için hep o bütünlüğü savunan Alman'ı da bir güzel kullanmışlardı. İnşaata ilişkin bazı hususların bedavaya, bazılarının ise ucuza getirilmesi başlıca ilkelerini oluşturmuştu. Öyle ki 300 dönüm gibi büyük bir toprak parçası metrekaresi 25 kuruş gibi o zaman için bile çok düşük bir bedel karşılığında alınmış ve villalarıyla yolların planları Jansen'e bedava çizdirildikten sonra 1938 yılında evlerin yapımına başlanmıştı. Bu arada su ve kanalizasyon sistemlerinin bulunmaması da engel oluşturmamış, bunların tümünün de sonradan yapılması yoluna gidilmişti. Sonunda bazen hatır gönül devreye sokulup bazen de yönetime yukarıdan baskı yaptırılarak bu kooperatifleşme isteğine çok uygun bir biçimde tamamlanmıştı. Su, elektrik, kanalizasyon hep sonradan bağlanabilir diye düşünülmüş, nasıl ki her şey de istedikleri gibi olmuştu. Bunca emekle hazırlanmış kent planında yapılmak istenen tüm usulsüzlük ve değişiklik önerilerine karşı çıkan plan sahibi Jansen'in nasıl olup da bu kooperatif alanının planını hem de bedava olarak yaptığını hep merak etmişimdir. Özgören Ne, Türkiye'de ilk konut kooperatifi, Bahçeli Evler deneyimi, kentleşen Ankara, Anılar Söyleşi, Başkent Söyleşileri Ankara 1983. Bu olaydan sonra sık sık şunu düşünmüşümdür. Ülkemizde acaba kooperatif mi yoksa lojman sistemi mi öncelik taşımalıydı? Aslında ikisinde de son derece ucuza hatta bedavaya mal ediş söz konusu olduğuna göre bu konuda fazlaca kafa yormaya da gerek yoktur. Çünkü nasıl olsa her zaman gerek kooperatifleşme gerek lojmanda oturma konusunda hep yüksek bürokratlar kazançlı çıkmışlardır. Bu kooperatif planında Alman mimar sokakları trafiğin çok hızlı akışını ve bundan doğabilecek kazaları önleyebilmek düşüncesiyle dar tutmuştu. Bu yöntemi sadece caddelere değil ara sokaklara da aynen uygulamıştı. Nasıl bilebilirdi ki gün gelecek bu sıkıntıya da çare bulunacak, özellikle caddeler tek yönlü gidişe olanak verilmek suretiyle bu engelleme de ortadan kaldırılacaktır. Yine mimar özel hayatın dokunulmazlığını korumak kaygısıyla evlerin bahçelerini önlerinden geçen sokaktan ayırmak için yüksekçe duvarlar çekmişti. Söz konusu önlem de zamanla geçerliğini yitirmiş ve bu evlerde yaşayan kişiler tam bir açıklık içindeki yaşamı daha bir seçer olmuşlardır. Ne var ki Bahçeli Evler'de Yenişehir'dekilere oranla yine de çok daha düzgün yollar yapılmıştı. Bu durum ileriki yıllarda kurulan küçük evlerde, İsrail evlerinde ve Emek Mahallesi'nde de oldukça korunmuştur. Bahçeli Evler daha kuruluşuyla beraber Ankara'nın kibar semtlerinden biri olarak ortaya çıkmıştı. Başlangıçta İş Bankası evleri ile küçük evler arasında yerleşme açısından biraz boşluk içerse bile yine de şimdi Aşkabat Caddesi olmakla beraber Ankaralıların eski adıyla 7. Cadde olarak almaya devam ettikleri asfalt bir yol bu iki bölgeyi birbirine bağlamaktaydı. 1940'lı yılların ikinci yarısında yaz akşamüstlerinde gençler, yürüyebilecek durumdaki yaşlılar, kimi tek başına, kimi de eşleriyle, arkadaşlarıyla bu asfalt yolda zamanın deyişiyle piyasaya çıkarlardı. O caddede bugün de daha çok akşamları gezinti yapılmaktadır. Ama örneğin 1946 ve 47 yazlarını orada geçirmiş olan bugünkü yaşlılar, ellerini vicdanlarına koyarak tanıklık etmelidirler ki, o dönemdeki geziler bugünkünden çok daha nezih olurdu. Çünkü o tarihlerde ortalık döner kokuları içinde olmaz ve kulakları rahatsız eden arabesk adlı sözüm ona müzik notalarıyla inlemezdi. Akşamları çoğu kez büyük bir telaşla yenen yemekten sonra karakol durağındaki yazlık sinemaya gidilir. Hem film seyredilir hem de uzaktan da olsa gençler birbirlerini bir kez daha görmek olanağını bulurlardı. Ben bu yazlık sinemada iki ilginç film görmüş olduğumu hala anımsamaktayım. Bunlardan biri Balzac'ın Tılsımlı Deri, öbürü de Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi adlı romanlarının sinemaya uyarlanmasıdır. Film bitişinde biraz da ağırdan alınırsa ya da film uzun olup geç biterse Kızılay otobüsü kaçırılabilirdi. Ama bu durum benim için büyük önem taşımazdı. Çünkü Maltepe'ye yürüyerek de rahatça gidilebilirdi. Nasıl ki ben de öyle yapardım. Kentin bir başka köşesinde de 1950'den sonra Atıf Benderlioğlu'nun belediye başkanlığı sırasında halkla ucuz konut sağlamak amacıyla yeni mahalle semti kurulmuştu. Buranın da bahçeli evler, mebus evleri, Saraçoğlu, ziraat mahalleleri gibi toplu bir yaşam bölgesi olması amaçlanmıştı. Belediyece ucuza arsa sağlanmış ve temin edilen banka kredisi tutarında mal edilecek evlerin yapılması istenmişti. Yıllar sonra tüm bu yapılanlara karşın yine de hala konut gereksinimlerinin giderilememesi üzerine daha çok Eskişehir ve İstanbul, daha az olarak da Dikmen ve Konya yolları üzerinde yeni yerleşim merkezleri kentin çevresini çevirecek şekilde kurulmaya başlamış ve her geçen yıl sayıları daha da artar olmuştur. Meydanlar, caddeler, sokaklar. Yüzyılların Ankara'sının kent olarak büyük noksanlıklarının başında, geçmişte olduğu gibi bugün de karşı karşıya bulunduğumuz meydan sorunu gelmektedir. Kentin eski sahipleri olan Romalıların agoralarından sonra kentte bir daha meydan olgusunun varlığına rastlanmadığı bir gerçektir. Bunun nedeni kimine göre Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Ankara'nın gitgide bir kale kente dönüşümünde karşılaşılan yer darlığıdır. Kimine göre de Hristiyan kentlerinde birçok önemli sorunun meydanlarda çözülmesine karşılık Müslüman kentlerinde bu işlevi camilerin yüklenmiş olması yüzünden meydan olgusuna gereksinim duyulmamıştır. Aynı durum hangi nedenden ileri gelirse gelsin bugün de geçerli taşımaktadır. Her ne kadar günümüzde Ulus, Kızılay, Sıhhiye, Zafer, Tandoğan ve benzeri meydanlardan söz edilmekteyse de bunların hiçbiri gerçek anlamda meydan değildir. Her biri olsa olsa trafik sorununu çözmeye yardımcı olacakları düşüncesiyle yapılmış olan düzenlemelerdir. Ankara, çağdaş bir kent olarak kurulurken meydan yetersizliği üzerinde bugünkünden daha gerçekçi bir anlayışla durulmuştur. Önceleri Taşan, daha sonra Kurtuluş Savaşı döneminde ise Hakimiyeti Milliye adı verilmiş olan sözde meydan ele alınarak gerçek anlamda meydan kavramına uygun şekilde düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yılında yerlere parke döşenmesi, 1927 yılında da gazeteci Yunus Nadi'nin önayak olmasıyla halktan toplanan paralarla Avusturyalı yontucu Pietro Canochina'ya yaptırılan ve 24 Kasım günü Hamdullah Supi Tanrıöver'in bir konuşmasıyla açılan Gazi'nin anıtının alanın ortasına yerleştirilmesi ve dört bir yana caddelerin uzanmasıyla buranın tıpkı Paris'teki Etoile Meydanı gibi olması hedeflenmiştir. Herhalde kısa bir süre sonra bu istekten cayılacağı ve meydanın bir trafik alanı olmasının daha uygun görüleceği o tarihlerde hiç akla gelmemiştir. Sonraki yıllarda pek çok tören burada kutlanmış, anıtın ön yüzüne çelenkler konmuştur. İlk öğrenim sıralarında her yıl türlü nedenlerle başka okulların öğrencileriyle birlikte buraya getirilmiş ve özellikle de Yerli Mallar Haftası'na katılmamız sağlanmıştı. Bu törenlerde önce önemli bir kişi, onun ardından da bir öğrenci haftanın önemini belirten konuşmalar yapar ve her zaman da yabancı malların cazip ama çürük, buna karşılık yerli malların kaba, gösterişsiz ama sağlam oldukları savını işlerlerdi. Bu yutturmacaya liseliler inanmayacağından mıdır ya da o pazar sabahı gelmeleri sağlanamayacağından mıdır nedir, o törenlerde anıtın önüne sadece ilkokul öğrencileri getirilir ve bu suretle onların beyinleri kolayca yıkanırdı. Bu törenlerde konuşma yapan çocukların çok çalışkan ve babalarıyla öğretmenlerin yardımıyla hazırlanacak konuşmaları iyi okuyacak öğrenci olmaları istenirdi. Ayrıca iyi bağırabilmeleri için gırtlak ve ciğer yapıları da güçlü olmalıydı. Hiçbir zaman çalışkanlığımla tanınmadığımdan böyle bir konuşmacı olarak seçilmedim. Böylece çocukluğum boyunca söylediğim yalanları biraz da yerli malları kullanmanın erdemleri konusundaki gerçek dışı sözlerle arttırmış olmadım. Yıllar sonra çağdaşlık meraklısı yöneticiler ulusa yeni bir düzenleme getirdiler. Olasıdır ki çok güzel bir iş yaptıklarına sadece kendileri inanarak bir yandan anıtın yerini değiştirirken öbür yandan da eteklerindeki burçları kaldırarak o eski görkemli halini bozdular ve bugünkü güdük halini almasına neden oldular. Yine yıllarca önce valilik binasının bulunduğu yerinde yeterli bir meydan olabileceği düşünüldü. Hatta tıpkı Taşlı'daki hükümet meydanları gibi bunun da çevresinde resmi binalar olsun istendi. Ve ilk olarak zamanın Vakıflar İdaresi binasının mimarı Salim Bey'in tasarımını, askeri bir mimar olan Hasif Bey'in de teknik kontrollerini yaptığı söylenen Maliye Bakanlığı'nın, ardından da Başbakanlık binasının yapımına kalkışıldı. Alanın ortasına da küçük bir havuz konduruldu. Maliye Bakanlığı ile daha sonra yaptırılan Sümer Bank'ın arasındaki o küçük geçidin ortasında kalan ve Julianus'un olduğu söylenen sütun da alınıp bugünkü yerine oturtuldu. Ben bu alanı hep bu durumuyla anımsıyorum. Demek ki küçük bir meydan olarak çok daha önceden ya da iyice küçüklüğüme rastlayan bir dönemde düzenlenmiş. Ama ne düzenleniş ki kısa bir zaman sonra burası da meydan anlayışı bir yana bırakılarak otomobillere, dolmuşlara, durak ya da park yeri haline getirilmiştir. Çok daha sonra 1937'de Ankara Garı'nın önündeki alan da meydan niteliği taşıyacak şekilde düzenlenmişti. Meydanın tek bir tarafındaki öbür yapılardan biri gar binasının sonuna rastlayan ilk önceleri gar gazinosu olarak çalıştırılmış ama neden sonra yeterince yararlanılmadığı düşüncesiyle cayılıp bir sürede hava yolları terminali olarak kullanılmış olan binaydı. Öbürü ise gar binasının sağında kalan ikinci işletme binasıydı. Garın önünde az ileriye de Ankara'daki İtalyan stili iki havuzdan biri konmuştur. Ne var ki burası da zamanla meydandan çok bugün gördüğümüz gibi tren ve bir sürede hava yoluyla gelen yolcuları taşımaya hazır taksilerin beklediği bir parka dönüştürülmüştür. Kentin değişik yerlerindeki geniş alanlar olarak Kızılay, Sıhhiye, Tandoğan, Çankaya, Dışkapı ve benzerleri bugün sadece adlarıyla meydandırlar. Bunu dikkate alan bir dönemin yöneticileri, öncelikle Hacı Bayram, arkadan da itfaiye meydanlarını düzenlemeye kalkıştılar. Bunlardan ilki daha Romalılar çağında Akropolis olarak bir özellik taşımaktaydı. Belki bu yüzdendir ki Hacı Bayram Veli bugün de adını taşıyan camiyi buraya yaptırdı ve orada daha önceden bulunan tapınağı da el sürdürmedi. Zamanla çevresi salaş yapılarla doldu. Anımsadığım kadarıyla Emniyet 1. Şube binası yıllarca bu çevrede çalıştı. İkinci şubede biraz daha aşağıda Karaoğlan 4 yol ağzında hemen sağ başta bugün otel olarak kullanılan taş binanın üst katında bulunmaktaydı. Meydan benim çocukluğumda sadece caminin varlığından ötürü önem taşırdı. Başka bir özelliği hele hele turistik değeri hiç yoktu. Nedense gün geldi düzenlemeye ilk olarak buradan başlandı. Çevredeki eski harap evler ve salaş dükkanlar yıkılarak meydan kısmen açıldı. Sonra sıra itfaiye meydanı denen yere geldi. Çimen ve Cumhuriyet Gazetesi 29.12.1992. Burası benim çocukluğumda öyle pek de beğenilecek bir yer değildi. Çok daha eski yıllarda kente gelenler Ankara'daki işleri bitene kadar buradaki han ve otel odalarında kaldıkları için her gelen meydanı adı verilen semte, sonradan da niteliksiz insanlar doluştukları için her gele meydanı denir olmuştu. Cumhuriyet döneminde buraya itfaiye örgütünün ve Gazi Lisesi'nin yapılması da bu kötü ünün giderilmesinde yeterli olmamıştır. Mehmet Kemal'in yazdıklarına bakılacak olursa, geçmiş yıllarda burası koyun ve keçilerin yanı sıra inek, öküz gibi büyükbaş hayvanların yani hergelelerin toplandıkları yermiş. Burada toplanan hayvanlar hemen az ilerideki bugün gençlik parkı olan otluk, bataklık yere götürülüp salınırmış. İşte hayvanların toplandıkları bu alana Hergele Meydanı denmesinin nedeni de buymuş. Kemal M. Hergele Meydanı, Cumhuriyet Gazetesi, 28.9.1996.